Yalan Savar ekibini davet ediyoruz alkışlarınızla. Gongumuz nerede şeyimiz? Emrah'ta mı kaldı? Ha. Şurada süreyi gösteren bir counter var ama siz oraya çok fazla umursamayın. Biz onu kendimiz için ayarlayacağız. Bahadır Ülkmez, Serdar Başeymez aramızda. Yalan Savar aslında kocaman bir ekip, bir oluşum. Aslında ne olduğunu şimdi çözeceğiz hep beraber. Onlar belki bu koca ekip adına bize bazı ayrıntıları paylaşacaklar. İlk önce şunu söyleyeyim. Ne kadarlık bir ekipten bahsediyoruz? Yani yazarıyla katkıda bulunanıyla ya da bir şekilde mesai harcayan ne kadarlık bir
şöyle,
ekip?
Şöyle Yalan Savar'a ekip dediğimizde biz kendimize ekip diyoruz. 11 kişiyiz. Bu 11 kişinin hepsi her zaman çalışmıyor, her yazıda çalışmıyor. Hepimizin yazmayı sevdiği, konuşmayı sevdiği konular çok farklı. Mesela ben polisiye öyküleri ve suçu çok seviyorum. İşte polisiye öyküler ve Sherlock Holmes üstünden bilimsel yöntem şüphecilik anlatıyorum. Serdar'ın başka ilgi alanları var. Işıl ki kendisi kurucumuz ve biz kendi aramızda şaka yolla ona sürekli reis diyoruz. Reisimizin ilgi alanları
keşke
farklı.
Keşke.
Ayağa kalkmamız gerekiyor.
Şeyimiz 11 kişiyle çalışıyoruz. Birbirlerimizin yazılarını editliyoruz. Yani bir editörümüz yok mesela. Cloud'da dokümanları paylaşıyoruz. Ondan sonra cloud üstünde mesela yazıyı hep beraber editliyoruz. Yani bir community effort yapıyoruz. Bunun sonunda işte ortaya güzel bir yazı, güzel bir iş çıkıyor. Ancak bunun küçücük bir problemi var. Bizler 3 kıtada yaşıyoruz. Ekibimizin bir kısmı Amerika'da. Amerika'da zaten çok büyük bir yer. Bir kısmı işte doğuda, bir kısmı batıda. Türkiye'de var. Finlandiya'dan bir yazarımız var. Böyle olunca en büyük sıkıntımız şey oluyor. Organize olup zamanında bitirebilmek. O yüzden üretim hızımız biraz düşük ama içeriğimiz çok kaliteli.
Yani saat farklarıyla falan bir senkron tutturmak oldukça zor olsa
gerek. Yani 11 saat fark var. Biz şu anda işte daha 2 gün önce Işıl'la bir podcast kaydettik mesela. Hani Işıl gece yarısındayken işte benim sabahım ve hani bayağı problem oluyor bunlar. Bir de şey problem, hani bu saat farklarını denk getirdik diyelim ki. Bahadır çok kibarca editledi ama bizim edit süreci dediğimiz şey bayağı böyle vahşi bir yöntem.
Hani nasıl mesela?
Yazıyı kırpıp biçmek, böyle makasla girişmek, bazen bir kelimenin üzerinde 3 gün tartışmak falan oluyor. Çünkü biz eleştirel düşünce çalışıyoruz. Eleştirel düşünce aktarması çok zor bir disiplin. Aktarmasının zorluğu da işte sürecin kendisinden kaynaklanıyor. Yani sizin mesela işte eğer bir Galatasaray teknik yönetiminin hatalarını falan anlatmak nasıl zor bir şeyse, bazen insanlara bir şeyi anlatırken kullandığınız kelimeler ya da seçtiğiniz konu çok zorlayıcı olabiliyor. O kişinin hani anlatmak istediğiniz şeyi dinlemesini engelleyebiliyor. Dolayısıyla bazen hani bu kelime abi olay çıkartır ya falan diye böyle o kelimenin üzerinde böyle dakikalarca tartışıyoruz. Bazen hani sadece biraz nörtlükten hani tartışıyoruz. Yani bir 10 üzeri bir sayının işte logaritmasının bilmem nesi üzerinden falan 2 saat böyle artık yani eğlencesine tartıştığımız da oluyor.
Sert oluyor mu bu tartışmalar? Yani
biz çok sert tartışıyoruz aramızda ama bu sertlik şey gibi sertlik değil. Yani hiçbir zaman kişiye yönelik bir sertlik olmuyor. Yani böyle bir küfürleşme ya da hakaretamiz bir şey zaten yaşanmıyor da hani sertlik şöyle, çok pozisyonlarımız bazen sertleşebiliyor. Fakat tartışmaların sonunda bizim klasik bir tartışma şeyimiz var zaten. Şablonumuz oluştu zaman içinde. İşte özürler dileniyor, saygı duruşları yapılıyor. Ondan sonra insanlar bir adım ileri gelmiş oluyor. Kimisi fikir değişikliği de çok oluyor. Ben mesela bir gün çok sert bir tartışmanın sonunda çok sert pozisyonumu komple değiştirdim ki bu pozisyon şeydi yani. Hani kopya kitap, kopya film, kopya müzik konusunda çok sert bir şekilde şu anda karşıyım mesela. Hani çünkü o tartışma
başlarken sonunda... Karşı
başlarken karşı değildim. Hatta karşı olmamak konusunda serttim. Şu anda karşı olmak konusunda daha yatkınım yani. Hani çünkü fikrim değişti. Çünkü fikir değiştirebilen bir ekibiz. Fikir değiştirebilmeyi zaten savunuyoruz. Dolayısıyla bu çok faydalı bir süreç oluyor.
Bir örnek vereyim mesela tartışmalara. Bizim Cüneyt'le ilginç bir tartışmamız olmuştu. İşte bir Twitter ya da Facebook'ta İstanbul'un orman yapısını gösteren 4 tane fotoğrafı yan yana koymuşlar. İşte 1900'lerin başında şöyleydi, 1950'de şöyleydi, 1900 bilmem ne de öyleydi, şimdi böyleydi falan diye. Böyle büyük bir deforestation, ormansızlaştırma görüntüsü var. Şimdi ben bunu paylaştım. Dedim çevreyi çevreye duyarlıyız ya. Hop Cüneyt'ten mesaj geldi. Ya Bahadır dedi, o fotoğraf büyük ihtimal sahte. Abi nasıl olur dedim. Abi dedi işte şimdi o da fotoğrafa meraklı, ben de meraklıyım. Abi dedi bak şimdi buradaki o yıllardaki işte şeyler, film üretme teknolojileri farklı olduğu için renklerde kaymalar olması lazım. İşte 1900'deki fotoğrafın renkleriyle şimdikinin birbirine bu kadar yakın olmaması lazım. İşte aynı yerden nasıl çektiler, o zaman uzayda uydu mu vardı da nasıl çektiler, aynı perspektif aldılar falan. O onu anlattı. Benim kafa yatmaya başladı. Ben ondan sonra girdim NASA'nın web sitesine. İlk uydulardan bu yana İstanbul'un o bölgesinin imajlarını buldum. Böyle yaklaşık 2,5-3 saat o imajları aradım. Sonra onları bir araya getirdim. Aa hakikaten 4 tane resim sahte. Ondan sonra ben dedim ki Cüneyt'e, ya Cüneyt çok teşekkür ederim. Hakikaten beni şey yaptın, nedir onun adı, düzelttin. Ondan sonra bir de oturduk bunun üstüne Facebook grubumuzda. Anlattık insanlara, ya bizim tartışmamız böyle oldu, işte bak bunun da sahteliği burada. Hatta bize bir bu eleştirel düşünce dersi oldu bana. Muhtemelen Cüneyt de bundan faydalanmıştır. Çünkü ben de gidip NASA'dan baktım falan.
Çok karşılaştığımız bir paylaşım o fotoğraflar, ormanların yok oluşu. Şimdi Yalan Savar ismi aslında biraz çıkışını, yani bu kadar basit mi? Hani Yalan Savar, yalan haber ya da yalan, doğru bildiğimiz bazı yanlışlar, bunları düzeltmek adına bir girişimle mi başladı
bu? Bu başta şöyle başlıyor. 2004'te, 2009. 2009'da Işıl'la Cüneyt Amerika'ya gittiğinde Işıl'ın işi yok. Henüz çalışma izni çıkmamış. Ve doktor olduğu için de ona bir sürü soru geliyor. İşte atıyorum kahve kansere iyi gelir mi? Yok efendim işte...
Aspirin kalp krizi
falan. Aspirin kalp krizine iyi gelir mi? İşte şunu yapsak onu falan. Işıl bunlara başta e-mail'den tek tek yanıt yazıyor her şeye. Etrafında da Işıl'ın o dönem işi olmadığını bildiği için çok sorular geliyor arkadaşlar. Vakti var ya, herkese de düzgün yanıt yazıyor. Çok iyi biridir reisimiz bizim. Ondan sonra bir müddet sonra bu cevaplarla baş edilemez hale gelince diyorlar ki ya biz bir site yapalım. Bu yalanları toptan savalım. Yalan Savar'ı kuruyorlar. O arada Serdar'la evet, ekibe dahil ediyorlar. Orasını hatta, Serdar anlatsın.
İlk logomuz hatta şeydi, Pinokyo, oturan bir Pinokyo, burnu uzun. Dolayısıyla yani wiki formatındaydı. Hatta o zaman wiki formatı çok meşhurdu 2009-2010'larda falan. Ben 2010 sonunda böyle kendim böyle bir site açma merakına düştüm. Hani bakıyorum örneklere, Yalan Savar'ı görünce çok hoşuma gitti. Çünkü hani diğer bütün sitelerden farklı olarak şey var. Hani yalan bilgi, yanlış bilgi. Altında neden yanlış olduğu ve altında hani doğrulaması ve işte bunun kendi içindeki şeyi tutarlı bir şekilde yalanlanması falan. Ve kaynakları, hani bu format müthiş bir format. Hani kafasına göre o öyle değil kardeşim modu yok ya da böyle tepeden bakan bir uzman yaklaşımı yok. Ben hemen bir mail attım Yalan Savar adresine. Işıl cevap verdi. Ya işte biz de Amerika'da yaşıyoruz. İşte vakit yok. Aslında biz de böyle bir hani geliştirmek istiyoruz bunu. İyi dedik. Hani açtık. Blog formatına çevirdik falan. Işıllar bir geldiler Türkiye'ye. Ondan sonra hani bu iş böyle az kişiyle olmuyor. Biraz daha genişletelim dedi Işıl. Hemen işte o sırada Açık Bilim'de kuruldu. Açık Bilim tayfası. İşte Bahadır o ekipteydi. Tevfik o ekipteydi. İşte hemen birleştik. O da gelsin, bu da gelsin falan. Bir anda bir 11 kişi olduk yani ve hani işte yazı yazıyoruz, birbirimize editletiyoruz. Ondan sonra bu süreçlere girdik, biz yazı çıkartmaya başladık. Yani dün işte gelmeden önce baktım, 195 yazı çıkmışız şu ana kadar 2009'dan beri. Ki bizim yazılara ayırdığımız zamanı düşünürsek 195 yazı bayağı bir bizim vaktimiz demek yani.
Yani şöyle söyleyeyim, benim bir yazıyı kaliteli bir şekilde çıkartmam yaklaşık 2 hafta sürüyor. 2 haftadaki bütün boş vaktimde kaynak arama, yazma, yazılanı ekibe sunacak hale getirme. Yani kuliste kızım var, belki bir gün ona anlatır size. Yani benim yazma sürecim mesela hakikaten o kadar düzgün yazmaya çalışıyoruz ki 2 haftamızı alıyor. Yani 195 11'e böldüğünüzde azmış gibi geliyor kulağa ama değil.
Sonra tartışma, saygı duruşu.
Evet. Yani süreç uzun bir süreç.
Peki şimdi çok kısa, biz Açık Bilim de burada olacak bu arada. Akşam son seans, onlarla finali yine büyük bir ekiple yapmak istedik. Açık Bilim Yalansa var, bir organik bağ var. Nedir ilişki tam aradaki yani, ya da farklılık?
Şöyle Açık Bilim ekibin, yani şu anda Açık Bilim'de zaten konuşacak olanlar Kaan'la Tevfik, Yalansa var ekibinin de üyeleriler. Tevfik'le Çağrı. Aynı zamanda Çağrı da Açık Bilim'de ama o çok şey yapmıyor. Tevfik'le Çağrı Açık Bilim'i kuruyorlar ve bilim yazıları yazıyorlar. Bu aynı dönemde de işte Işıl, Serdar, Cüneyt Yalan Savarı kuruyorlar. Bizim Açık Bilim'le en önemli ortak noktamız şeydi. Yazıları yazma ya da konuştuğumuz konuyu, ürettiğimiz içeriğe... Nasıl üretiyoruz? Kaynaklara nasıl gidiyoruz? Kaynakları nasıl referans gösteriyoruz? Tartışmayı nasıl yapıyoruz? Çok böyle temel noktalarda ortak görüşlerimiz olduğu için bir müddet sonra biz zaten organik olarak bir araya geldik. Yani Tevfik Açık Bilim'de yazamayacağı, Açık Bilim'e formatına uygun olmayan yazıları, şüphecilikle ilgili yazıları Yalansa var da biz... Ben mesela atıyorum ilk grafen malzemesi keşfedildiğinde grafenle ilgili bir yazı yazmak istedim. Bunu yazacak mecra Yalansa var değil. Çünkü Yalansa var eleştirel düşünce ve şüphecilik üstüne kurulu. Bilim üstüne kurulu zaten hazır burada bir şey var. Web sitesi var, bir oluşum var. Açık Bilim'e dahil olduk. Daha sonra bu ortak nokta dediğimiz kaynakları kontrol etme, yazma, edit etme, Türkçe'ye dikkat etme falan... olduğu için biz bir anda Yalansa var ekibi de Açık Bilim'in editöryel ekibi haline geldik. Doğru muyum Serdar?
Evet, yani Açık Bilim'in o dönem editör kadrosu, yayın kurulu kadrosunun neredeyse tamamı, bir kişi hariç, belki bir iki kişi hariç, Yalansa var'da daydı aynı zamanda. Çok iç içeydik. Yalansa var'daki insanlar Açık Bilim'e yazıyordu. Ben Açık Bilim radyo programına katılıyordum mesela. Bir dönem sürekliliğim de oldu. Bir şekilde hep böyle bir organik bağ, yani sorgulamadık bunu, çok doğal geldi bize. Hani çünkü Açık Bilim'in de popüler bilim yayıncılığındaki yeri çok başka. Hani eskiden beri takip edenler bilir. Açık Bilim sıradan bir popüler bilim dergisi değil. Yani bir Bilim Teknik, bir NTV Bilim ekolü gibi değiller. Yani yazılar çok ciddiye alınıyor. Çok ciddi bir denetimden geçiyor, kaynaklandırılıyor. Ondan sonra yazılar ilgi çekecek dilde olmalılar. Ağdalı bir dil içermemeliler. İşte zaten o Tevfik'le konuştuğunuzda onu fark edeceksiniz. Tevfik'in hani dil konusundaki hassasiyeti var. Hani bilimin anlatımı konusundaki, popüler bilim anlamındaki. Oradaki vizyonun bilimsel bilgiyle, bilimsel bilgi bilgisiyle çok güzel bir harmanlaması Açık Bilim. Yalansa var da o bağlamda baktığınızda aslında bilim nosyonunu eleştirel düşünceyle iyi harmanladığımızı düşünüyoruz. Hepimiz bir şeyler öğreniyoruz burada. Bu da süreci daha keyifli kıldı. Yani ben mesela hani 10 sene önceki benden nefret ediyorum şu anda. 5 seneki önceki bana küfür ediyorum yani çok sıklıkla. Bazen eski yazılarımı kaldırmak istiyorum. Işıl karşı çıkıyor bana. Yani çünkü gerçekten çok hızlı geliştiriyor bu süreç bizi. Bu süreci geliştiren de aslında okuyucu da bizi çok geliştiriyor. Yani çünkü okuyucunun reaksiyonunu gördüğümüzde de biz bir şey öğreniyoruz. Hani işimiz biraz da yazılarda bilgiyi verirken, bir şeyi öğretirken, öğretmeye çalışırken, öğretmek tabii burada şey gibi algılanmasın, tepeden bakış olarak algılanmasın da, bir bilgi verirken hani bir yandan reaksiyon kontrolünü de öngörerek hareket etmeye çalışıyoruz. Bazen beklemediğiniz bir reaksiyonla karşılaşıyoruz.
O kısma geleceğim. Ya, o ters reaksiyon, ne kadar eleştirel düşünceye hani uygun reaksiyonlar geliyor ona...
Bahadır'ın verdiği örnek mesela, o haritayı yalanladığımız zaman insanlar şey yapmıyorlar. Hani ha çok mantıklı, kanıtlarınız da çok düzgün, size inandık ve doğru söylediğinize kani olduk demiyorlar.
Siz, hani insanlar, siz çevreye düşmansınız, ormanların katledilmesine karşısınız falan diyorlar.
İktidarın yancısısınız yani falan diyen yani böyle, böyle yani hani oraya getiren de oluyor. Çünkü hani Türkiye'deki ortam biraz böyle evet. Yani.
Peki iş şimdi ses boyutuna gelince, podcast'e gelince biraz o podcast'e ilgili bir teknik olarak dediğim gibi burada podcast yapan, yapmak isteyen de çok dinleyicimiz, izleyicimiz var. Nasıl bir teknik ekipmanla bunu yapıyorsunuz? Bir de işte ülkeler farklı, kayıtları nasıl yapıyorsunuz? O teknik kısmı bize bir
anlatır mısınız? Valla biz Silikon Vadisi teknolojisi kullanıyoruz. Cüneyt Silikon Vadisi'nde çalışıyor çünkü. Işık ve ses üstüne üstad kendisi. Üstün zekalılar bursuyla falan gitmiş birisi oraya. Biz nasıl kaydediyoruz? Yani Serdar çok teknik bilgi isterseniz Serdar verecektir mutlaka. O daha yatkın böyle şeylere. Biz evimizde kaydediyoruz. Bir odada işte ben atıyorum hep beraber buluşuyoruz şeyde Hangout'ta. Konuşurken ben Audacity kullanıyorum. Bazı arkadaşlarımız Reaper kullanıyor. Farklı programlarda sesimizi kaydediyoruz. Bu ses dosyalarını daha sonra paketleyip Cüneyt'e yolluyoruz. Cüneyt bunu başta bir ses mühendisliğini yapıyor. Arkadaki sesleri filtre out ediyor. Equalizing işini yapıyor. Eşitleme işini yapıyor. Sonra bunları bir araya monte ediyor. Tabii ki hepimizin ev koşulları birbirinden farklı. Mesela Serdar'ın dün çok güzel bir setup yapmış ses kaydı için. Bütün Serdar'ın odasının arkası duvarları boş. Dolayısıyla çok yankı yapıyor mikrofona. Mesela dün oraları karton kutularla kaplamış. Ama benim öyle bir şey sıkıntım yok. Benim kayıt ettiğim yerde her zaman kitaplığın önünde çalışma masamda kaydediyorum. Dolayısıyla benim bir yankı problemim olmuyor. Ama benim de dışarıdan gelen sütçü sesi problemim oluyor. Şimdi tabii onları panjurları indiriyoruz. Kalın perdeleri çekiyoruz. Mümkün olduğunca sesi izole ediyoruz. Ya da sesin en az olacağı saatleri denk getirmeye
USB
çalışıyoruz.
USB mikrofonlar mı yoksa yani ne çeşit?
Benimkisi bir USB mikrofon. Ne diyorlar?
Bizim mikrofonumuz aynı. Samsung mesela Meteor var bizde. Evet. Hani ucuz bir podcast mikrofonu. Mesela Işıllar daha profesyonel bir şey kullanırken mesela işte bir başkası Çağrı galiba mesela Bluetooth kullanıyor. İşte kulaklık mikrofonu kullanan da var. Hı-hı. Açıkçası ortama göre çok fark ediyor. Yani oda doluysa sessizse ortam hani mesela Kadıköy'ün arka sokaklarında oturan biri için durum farklıyken ana caddede oturan biri için farklı. Fakat şöyle bir fayda var yani herkesin sesini kaydetmesinin en büyük avantajı hani podcast'in ortasında birinin kapısı çalarsa hani işler bozulmuyor. Ya da hani kedi mikrofonu devirirse işler bozulmuyor yani o çok büyük bir avantaj. Çünkü o kısmı filtreleyebiliyorsunuz sonraki editingde. Biz açıkçası şey istedik hani başta bir dener gibi olduk yani. Biz bu arada podcast'tan önce bir video cast deneyimimiz oldu. Yani YouTube'da böyle hani şey Hangout'ta bir iki program kaydettik ama baktık ki hani o programlar böyle teknik olarak derinliği çok fazla ve çok kalabalık olduğumuz için programlar çok uzuyor. İnsanlar izlemiyorlar. Dolayısıyla hani oradan podcast'e geldik. Şimdi onu yaparken mesela hani Hangout'ta ses kalitesi yakalayamıyorsunuz. Çünkü hani Türkiye'deki upload hızları çok kötü. Dolayısıyla ses her şekilde kopuyor, ediyor. Ne kadar kaliteli ekipman kullanırsanız kullanın fark etmiyor. Ses bozuluyor yani. Dolayısıyla hani herkesin kendisini kaydetmesi fikrine oradan geliyoruz. Herkes kendini kaydettiğinde bazen bunu tabii Hangout'ta yedekliyoruz. Hani ne olur ne olmaz diye Hangout'ta da bir kayıt alıyoruz. Bir şey olursa hani oradan toparlarız diye ama şu ana kadar hiç ihtiyacımız olmadı. Herkes bir gözünün ucuyla zaten kaydına göz atıyor. Hani böyle patlamalı ses falan filan. Biz de öğreniyoruz böyle kavramları falan. Bir şekilde şey yapıyoruz. Cüneyt orada hani sihirbaz. Yani bir şeyler yapıyor ve onu böyle güzel bir formata döndürüyor.
Şimdi, o büyük bir avantaj ama tabii.
Çok büyük bir avantaj. Şeyi söyleyebiliriz evet. Rahatlıkla. Yani yeni podcast yapacak olan gençlere çok pahalı ekipmanlara ihtiyaçları yok. Do it yourself. Kendi başına hallet çözümlerle çok iyi ses kaliteleri yapabiliyorsunuz. Yani mikrofonun arkasına evde kedi yastığını koymak, önüne işte benim mesela yakın konuşuyorum ben mikrofonu ama sürekli bir tıslama sesi oluyordu bir ara. İşte ne yaptım? Benim fotoğraf ekipmanlarımın içinde böyle hep tel olur. Bildiğimiz eğilip bükülen tel. İşte o eğilip bükülen telden bir yuvarlak yaptım. Üstüne bir naylon kadın çorabı geçirdim. Onu önüne koydum. Buyurun size. Tamam, stüdyo kalitesinde değil ama tıslamayı önleyen bir filtre.
Bu yani, önemli. Başlangıç seviyesi için çok da acayip bir yatırım yapmaya aslında gerek yok. O gerek. Zamanla olabilecek.
Bir bilgisayar,
olabilecek.
$100 bir mikrofon. You're good to go.
Tabii montajı ayrı ya. Orada profesyonel tabii bir yardım var. Belki o konuda da aslında uygun programlar kullanabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra en çok nereden geri dönüş alıyorsunuz? Mesela iTunes mu sizin için podcastlerin en çok yayıldığı veya dinlendiği platform?
Ha, o kısmı da anlatayım ben bu arada. Hani podcast bittikten sonra biz bunu şeye koyuyoruz. Libsyn üzerinden veriyoruz. Hmm. Libsyn aslında hani podcast'in şu anda herhalde en pahalı olduğu platform. Son durumu bilmiyorum ama biraz kafa rahat olsun diye biz Libsyn'i seçtik. Libsyn'de çünkü hani şeyi uğraşmadık hani. Böyle feed'in detaylarıyla falan uğraşmıyoruz. Her şeyi kendisi hallediyor. Spotify'a koy diyorsunuz, oraya koyuyor. Bilmem nereye uygun feed lazım diyorsunuz, onu yapıyor falan. Daha ucuz çözümler var. Hani mesela Aysu'lar da o zaman podcast yapıyordu, bilim kazanı. Mesela Aysu şeyden yapıyordu hani... WordPress'ten premium abonelikle yapıyordu falan. Hani ben hatta olmaz bu ya, bir sürü terslik çıkar bunda falan diyordum. Mis gibi oluyordu yani, hiçbir problem olmuyordu. Sonuçta bir feed lazım olan size, RSS feed'i. Bunu ondan sonra iTunes'ta veriyorsunuz.
Ne kadarlık bir, kaç kişiye ulaştığınızı biliyor musunuz?
Ben de mesela en son rakamları aldım. Toplam 462 bin download almışız 17 bölümde 2016'dan beri.
2016'dan beri.
Evet, yani bu da bölüm başına 30 bin civarı. Mesela şu anda Spotify bunu çok ittirdi. Spotify'dan biz günde şu anda 40 hit falan alıyoruz. Spotify şu anda, yani Spotify'da podcastlere yer verilince Türkiye'deki podcastlerde inanılmaz bir patlama oldu. Yani çünkü insanlar, şimdi ben yıllardır podcast dinliyorum ve benim podcast için ayrı bir uygulamam var. Hani ayrı bir sürecim var. Workflow işliyor benim bilgisayarımda bununla ilgili. Fakat hani Spotify dinleyen insanlar için buna gerek olmaması çok büyük bir lüks. İnsanlar zaten müzik dinliyorlardı. Podcast'te de kaydolayım buradan, o da gelsin, onu da dinleyeyim modunda hareket ediyorlar. Ve biz mesela çok enteresan, bizi şaşırtıyor. Türkiye'de bilim podcast'i dinleniyor.
Evet.
Yani baktığınız zaman ilk onda işte biz mesela 6. sıradayız şu anda iTunes'un listesinde. Açık Bilim 4. sırada. Başka bilim podcastleri var aynı ilk onda. Mesela bilim tıp kategorisinde Açık Bilim 1.'ydi. Biz 2.'ydik geçen yalan hafta itibariyle olarak, yalan savar olarak. Ve bu da bizim hani doğru dürüst bölüm çıkamadığımız bir dönem olmasına rağmen. Biz hani bir senedir doğru dürüst bölüm çıkamıyoruz. Bugün podcast festivalinin şerefine bir bölüm daha çıkacaktık ama yetişmedi muhtemelen.
De gördüğüm aynı sonuç iTunes'da özellikle veya podcastler başladığından beri bilim ve teknoloji alanında müthiş bir üretim var ve ilgi de var buna karşı. Şimdi sürenin bir kısmını canlı podcast'e ayıralım demiştik. Orada aslında belirlediğimiz bir konu var. Onun üzerinden devam etmek isterim. Konu şu: popüler bilim haberciliği ve bu haberleri nasıl okumak gerektiği üzerine biz çekileceğiz aradan, kendileri konuşacaklar. Bu arada tabii aslında şeyi konuşmak istiyordum. En son bir Reuters Enstitüsü'nün bir araştırması var. Bu sahte haberler ve dezenformasyonla ilgili Türkiye'nin ne kadar buna, Türkiye'de kullanıcıların ne kadar maruz kaldığı ile ilgili şunu sorarak topu atacağım ve çekileceğim. Gerçekten tahminimizin ötesinde bir sahte haber evreninde mi yaşıyoruz? Yani bu belki çok önemsediğimiz bir konu değil ama durum bu kadar ciddi mi deyip topu size atacağım ve canlı podcast'e başlayacağız. Evet,
sahte haber benim uzmanlık alanım. Hemen başlıyorum konuşmaya. Önümüzdeki 15 dakika beni dinleyecek. Şaka yapıyorum. Sahte haber, evet. Evet, çok yaygın. Yani korkunç durumda. Biz aslında bunun bilim haberciliği kısmıyla çok daha ilgilendik. Benim ilgilendiğim iki alan şeydi. Hani eskiden beri ben bilim haberlerine ve sahte haberin uydurma haber kısmına çok ilgi duyuyorum. Uydurma haberle ilgili bir yazı yazmıştım ve çok eğlenmiştim o yazıda. Uydurma haber şu demek: Zeitungvari bir haberi gerçekmiş gibi yazma. Çok oldu bu Türkiye'de. Hani hatırlarsanız bir ay yarıldı örneği vardı. Aydaki yarık tespit edildi örneği vardı. Bir de hani TÜBİTAK kadron çarpıştırmak günahtır dedi örneği vardı. Bunlar mesela çok meşhur örnekler. Bunun dışında bir sürü haber var. 179 yaşındaki adam örneği mesela. Bu haberler şey hani bir kenara, bu başka bir konu, buraya hiç girmeyelim ama bir de bilim haberciliği olgusu var. Bilim haberciliği olgusu çok eski bir olgu. Biz aslında Türkiye'de bilim haberciliğini şöyle biliyoruz galiba Bahadır. Bilim haberleri, bilim insanları şok oldu. Bilim insanları şaşkına
yani bilim dönüştü. İnsanlarını şaşırtan hayvan işte.
Çok şaşırdılar. Peki gerçekten şaşırıyor mu bilim adamları? Nasıl oluyor bu iş?
Bu bilim insanları şüphesiz ki şaşırmıyor. Bilim insan bir kere bilimin çalışma yöntemi şaşırmak üstüne kurulu değil. Bilimin çalışma yöntemi kuşku duymak üstüne. Eğer kuşku duyarsanız zaten sizi şaşırtabilecek olasılıkları da o kuşkunun içinde bir yerlere koymuş olursunuz. Dolayısıyla bilim adamı öyle çok kolay kolay şaşıran biri değil. Zaten çok şaşırtacak bir şey olduğu zaman da ilk dediği şey şu oluyor. Ya diyor ki ben nerede hata yapıyorum? Yani şaşırıp ooo ben yandım bittim işte ya böyle de şey olmazdan önce ilk sorduğu şey ya bu varsa nasıl olur? Yoksa ben yanlış mı ölçtüm? Yanlış mı gördüm? Der. Yani bunun alternatif açıklaması var mı diye düşünür. Şimdi bizde sansasyonel olarak çok olan şeylerden biri ama
yani mesela şeyi örnek verebiliriz buna. Şimdi haber mesela şöyle, Türkiye'deki haber. Plüton'da bilim adamlarını şaşırtan görüntü. Sabah gazetesi 2017. Bilim insanlarını şaşırtan canlılar. Ne bu canlılar bilinmiyor. Canlı olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. Ama bilim insanları şaşırıyor. Bir de daha yeni işte 2 gün önce mesela bütün gazetelerde bir haber var. Bilim insanları Mars'taki bu görüntünün esrarını çözemiyor. Yani olay da şu, bizim meraklı robot, işte bizim çocukların tabiriyle meraklı robot Curiosity Mars'a indiğini de bize abire selfie çekip gönderiyor. Bu selfilerde de arkada bir gölgeler falan var. O kayanın ucu yamulmuş, oraya bir gölge yapmış falan. Millet de bakıp bunlara aa çekirge gördüm, aa kertenkele gördüm falan diye bir şeyler uyduruyor. Ondan sonra ne oluyor tabii? Bunları NASA gizliyor oluyor. NASA'da bilim adamları buna acayip şaşırmış oluyor. Oysa biz hani gerçek bilime baktığımızda, gerçek bilimde işler şöyle yürüyor. Mesela daha 2-3 sene önce oldu. Nötrino'dan ışıktan hızlı bir nötrino buldular. Bu Tevfik'in çok sevdiği bir, her yerde verdiği bir örnektir mesela. Işıktan hızlı nötrino buldular. Şaşırmadılar. Biz nerede hata yaptık dediler. Hemen bulguları yayınladılar. Zaten hani bunların bulmalarıyla bulguları yayınlamaları arasında bile 3 ay geçiyor. Bulguları yayınlıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya millet biz böyle bir şey gördük. Muhtemelen hatalıyız ama biz hatamızı bulamıyoruz. Gelin bir bakın. Ondan sonra Japonlar baktı, Avrupalılar baktı falan. Ya sizin aletlerin kalibrasyonu bozuk dediler. Ha tamam pardon, gürültü çıkardık biraz, özür dileriz dediler. Işıktan hızlı gidilemeyeceği bir daha kaldı öyle. Kimsenin şaşırdığı yok. Ya da işte hani arseniği yiyen bakteri bulundu dendi. Herkes çok şaşırmadı. Çok ilginç olduğu düşünüldü bunun. Sonra araştırıldı. Ya bir yanlışlık varmış bu işte falan dendi. Çıktı. Bir konsensus değişse bile burada bilimde, şaşırtıcı bir şekilde değişse bile, bu da bir kere de olmuyor. Yani mesela ülsere neden olan bakterinin bulunmasıyla kabul edilmesi arasında, yani şaşılacak vakti geçmesi arasındaki mesafe 15 yıl falan.
Tabii yani paradigmanın değişmesi vakit alıyor.
Nobel alınıyor. Yani adamın şaşırdığı tek an muhtemelen sabahleyin Nobel komitesinden gelen telefondur. O kadar. Hani beklemiyordur onu, şaşırmıştır. Dolayısıyla bilim şaşkına dönmüyor. Ama bilim fikir değiştiriyor. Bilimin fikir değiştirdiği olaylar var. Bazı alanlarda konsensus çok çabuk değişiyor. Mesela beslenme şeyler. O yüzden mesela bir gün kahve kanseri iyi geliyor, bir gün kötü geliyor. Kötü. Neden? Çünkü beslenmenin doğası deney yapmaya, kontrollü deney yapmaya müsait değil, değil mi? Değil. Nasıl oluyor beslenmede?
Ya şöyle, beslenmede nasıl oluyor? Tabii bizim takipçilerimizden Azize'nin konusu beslenmede ne oldu? Ben o konuda çok cahilim açıkçası. Oradan konuşmak istemiyorum ama benim vurgulamak istediğim bir şey var. Şimdi o birincisi bilimle ilgili haberlerimizi gazetelerden almak doğru değil. Başta oraya bir değinmek istiyorum mutlaka. İkincisi bu haberlerin genel böyle bir şeyi oluyor. Ortak noktaları var. Genelde sansasyonel dil kullanılıyor. Çoğunlukla muhabirlerin hayal gücü o olayın realitelerinin, gerçeklerinin ötesine geçiyor ve bize yansıyan o oluyor. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Geçen sene miydi Serdar bilmiyorum ama bu birisi paraşütle atladı ve ses hızını geçti.
Işık hızını ama geçti diye.
Ama bütün gazetelerde ışık hızı oldu. Şimdi çok büyük ihtimal orada iki seçenek olabilir. Ya muhabirlerin çeviri hatası olabilir ajanstaki. Ama ben o olduğunu pek düşünmüyorum. Daha çok ya ışık hızı ne ki? Yani ışık hızına herkes geçiyor. Yani işte yukarıya savaş uçağını gönderiyorsun. 4 mah, 5 mah gidiyor. Hop. Geçti zaten. Geçilse burada ışık hızıdır bu. Diyor ışık hızı diye. Halbuki değil yani. Adam paraşütle atlayıp ses hızını geçmeye çalıştı. Geçti. Tamam. Konu bitti. Yani bir şeyi bu. Bilim haberlerinin sansasyonel oluyorlar. Muhabirin hayal gücü çok etkili. Haberin verilmesinde, veriliş şeklinde. Bir de bilim yavaş ilerleyen bir şey. Yani biraz önce Serdar dedi ya, ülsere neden olan bakterinin bulunmasıyla bunun bir paradigma olarak kabul edilmesi arasında 15 sene var. 15 sene kim haber bekler? Yani 15 sene bekleme, hele günümüzde jet gibi olması lazım haberlerin. Dolayısıyla bilim haberi yapan insanlar ağırlıklı olarak böyle çatışmacı, işte bilim adamı diğer bilim adamlarıyla çatışır, bilim adamı şirketlerle çatışır, şirketlerin çıkarı vardır, bilim adamı ona çomak sokar falan. Böyle haberleri istiyorlar ve bunu nedir onun adı? Yani yapılan çalışmalar gösteriyor ki bütün bilim haberlerinin ortak karakteristiği bu. Dolayısıyla bir bilim haberi okurken mesela bunu akılda tutmak lazım. Yani verilen şey direkt gerçekler değil size. Yani bilim adamı şoke olmuş. Belki olmuştur. Olmadığını biliyoruz biz yani. Olmadığını biliyoruz. Hani belki olmuşsa bile büyük ihtimal bu muhabirin biraz da abartmasıdır. Şeyde 2013 yılı...
Şey de eksik değil mi? Mesela ben o eksikliği çok görüyorum. Yani bilim insanının sıkıcı gerçekleriyle kimse ilgilenmiyor. Mesela çok basit bir örneği vardı geçenlerde, geçen senelerde. Nasıl açıklama yaptı güneş ters dönecek diye. Kıyamet geliyor diye bizim gazetelerde haberler gördük. Olay şu... 11-12 yıl arası, 11 yıl genelde ortalama güneş manyetik kutupları değişiyor. Bu çok normal bir olay. Hani 100 milyarlarca yıldır olan bir olay. Ya attım 100 milyarlarca yıldır da 10 milyar yıldır falan olan bir olay. Şimdi bu mesela kıyametle alakası yok. İşte 4 tane astrologdan görüş alıyorlar. Öldük bittik, borsa çökecek, hastalıklar. Ufolog geliyor işte, ufolar gelecek bizi kurtaracak falan. Astronoma soruyorlar. Ya çok normal bir şey bu ya. Hani belki yani işte uyduları bir, evet, bir belli bir noktada uyduları bir restart edecekler. Çözülecek mesele yok falan diye. Bu sıkıcı bir gerçek. Kimse bununla ilgilenmiyor. Bu sıkıcı gerçeği düzgün yansıtmak işte bilim habercisinin görevi ki bilim habercisi yok Türkiye'de. Dünyada da çok eksik. Dünyada da bu problem var. Dünyada da mesela denen şu, herkes nanoteknoloji yazıyor. Bakıyorsunuz 400 tane bilim haberi yazılmış Times'ta, 285 tanesi nanoteknoloji hakkında. Çünkü orada da işte heyecan orada, sansasyon orada. Peki ne zararı vara geliyoruz? Aslında biz hani hep böyle yalansı vardı bir konuyu işlerken dönüp dolaşıp en son ne zararı var? Hani insanlar eğleniyor. Ne zararı olabilir ki geliyoruz?
Ya tabii şimdi biz yalansı var olarak ne zararına hemen çabucak geri geleceğim Serdar. Yalan savar olarak eleştirel düşünceyi düşünme yöntemlerini insanlara tanıtmaya gayret ediyoruz. Bunları nasıl kullanılır onu öğrenmek istiyoruz. Ne zararı var? Rıda aslında eleştirel düşünmediğimiz zaman sadece bilimsel bilim haberlerinin yanlışlığının ne zararı vardan ziyade eleştirel düşünememenin ne zararı var? Birincisi bilime olan saygıyı azaltıyor. Onun üstünde biraz durabiliriz ama çok pratik bir zarar var. Mesela belli hayvanların nesli tükeniyor dünyada. Eleştirel düşünmediğimiz ve yanlış bilim haberlerinden ötürü. Mesela siyah gergedanlar. Şimdi bunların boynuzları fallik bir sembol olarak görüldüğü için dünyada çeşitli ülkelerde işte cinsel performansı arttıran ilaçlarda kullanılıyorlar. Aynı şekilde kaplan dişi. Şimdi siz bunu bilim, bu buna iyi geliyormuş diye bir bilim haberi yaptığınızda, sahte bir bilim haberi geldiği zaman ne oluyor? Gergedanlar avlanmaya başlıyor. Bir müddet sonra hepimiz yana yakıla bunların soyu tükeniyor diyoruz. Oysa hem sorumlu bilim haberciliği hem de bilim haberini nasıl okumayı gerek nasıl okunması gerektiğini bilen bir okuyucu, yani eleştirel düşünme becerileri olan bir okuyucu bu habere itibar etmeyecektir. Dolayısıyla siyah gergedanları korumak konusunda bir katkısı bulunmuş olacaktır. Bir zararı bu. Başka...
Peki canlı podcast'in sonuna gelirken şeyi de söyleyeyim.
Çok az kaldık.
Çok hani eğer hani mutlaka soru sormak istiyorum. Yalan Savarı burada görmüşken özellikle bu bilim haberciliği konusunda maruz kaldığınız değişik haberlere dair bir tane de soru alabiliriz. Onun için hani siz el kaldırsanız arkadaşımız yardım eder. Son canlı podcast dakikalarını sizden alıyoruz.
Ben şunu söyleyeyim. İşte tabii bilime olan güveni azaltırken çocuklara bilim sevdirmek gibi fonksiyonları var bilim haberlerin. Kötü bilim haberciliği bunu da engelliyor. Belki en son sorulardan sonra bir de ne yapabiliriz de çok kısa bir dakika, bir buçuk dakika konuşmak faydalı olabilir. Bir soru var galiba. Sorumuz.
Var mı? Peki bir soruyu alalım. Ne yapabilirizle de toparlayalım. Mikrofon.
Evet. Ben de mikrofon.
Tamam. Buyurun.
Sorum şu. Bu yalan haberler konusunda Türkiye'nin ve Türk insanının inanma ve bunun yayılma oranıyla diğer ülkelerle bir rakam ya da mukayese var mı? Biz rakam mi çok yatkınız buna?
Rakam mukayesesi var mı bilmiyorum ama yalan habere inanmak bizim doğamızda var. Detaylarını herhalde Serdar'da rakamlar var.
Ben geçen ay şeydeydim. Fact Checking konferansındaydım, evet. Kasım başında. Ve hani orada bizim bölgeden bayağı bir insanla konuşma şansım oldu. Almanya, İngiltere falan da var. Birkaç Almanya, İngiltere'li gazeteci de gördüm. Hani şöyle bir şey var. Birçok ülkede aynı. Hani aynı durum var. Siyasi krizlerin derinliğiyle doğru orantılı ilerliyor bu iş. Çünkü siyasette biz bunu çok daha fazla görüyoruz. Dolayısıyla şu anda mesela dünyanın en yaygın yalan haber problemi Amerika, Türkiye, Suriye, İran, Rusya. O civarlarda. Mesela Ruslarla konuştuğumuzda yani birebir aynı durumlar. Aynı dertlerden muzdarip biz mesela. Amerika gündemini takip ediyoruz. Amerika'nın bir tabii biraz daha farklı bir durum var. Amerika çok büyük bir ülke. Hani Rusya da büyük bir ülke ama Rusya'nın hani şu anda özünde dönen her şey bir yerde dönüyor yani. Yalan haber öyle politik bir olgu yalan haber. Yani şey değil hani bir kültürel bir problem ya da ulus karakteri değil. Politik bir olgu. Politik olgular da doğal olarak insanların hani sosyoekonomik düzeyleriyle ilgili olduğu için onunla dolaylı bir ilgisi var. Politik olarak ne kadar kutupluysanız, ne kadar ayrıksanız yalan haber de o kadar şey. Çünkü insanlar birbirlerini dinlemiyorlar. Yani hani kimse şu anda karşı mahalleye dinleyecek durumda değil Türkiye'de. Bizde dahil. Hani bizim mahalle de dinlemiyor yani.
Peki, peki son evet, hani bir bağlayacağım dediniz. Ondan sonra canlı podcast'te bitireceğiz.
Şimdi ne yapmak lazım kısmı hani bir böyle tekil şeyler var aslında. Yalan Savarı izleyin. Açık Bilim'i izleyin. Hani bu podcast'leri dinleyin, yazıları okuyun ve işte Türkiye'de şu anda zaten yalan haberle mücadele de bayağı ilerlemiş durumda. İşte Teyit.org var, Doğruluk Payı var, Malumat Fıruş var, benim bildiğim, yakından takip ettiğim siteler. Ama çok temelde yapılması gereken, hani bana sık gelen soru, ben iki çocuk babasıyım ve hani Bahadır da baba olarak hani aynı şeyi yapıyordur. Benim çocuklarıma yaptığım şey şu, en önemli şey sorgulama yeteneği. Yani çünkü bazen çok basit bir ortaokul bilgisiyle çözülecek haber, yalan haberler görüyoruz. Yani hani helyum gazı patladı. Yani ortaokula gitmiş herkes helyum gazının yanmayacağını bilir. Fakat burada hani haberi okuduğunuzda basiretiniz bağlanıyor. Çünkü sorgulama yeteneği, bir sorgulama refleksi gelişmiyor. Alarm çaldıracak ipuçlarına dikkat. Hani dünyadaki en yaşlı insanın 120 yaşında olduğunu biliyorsanız 179 yaşında bir adam sizde alarm çaldırmalı. Ve kaynağına baktığınızda bunun bir aslında Zeitungvari bir haber olduğunu göreceksiniz. Bir de sansasyonel dil. Bir de mesela çok şey örnek var, onunla kapatalım isterseniz.
Ben sonsuz kapatmadan enerji. Önce o zaman çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kendinizden şüphe edin.
En başta.
Kendi inançlarınızı doğru kabul etmeyin. Bu nasıl yanlışlanabilir diye düşünün. Benim inandığım şey doğru olmayabilir mi diye düşünün. Eğer kendinizle ilgili zaten bunu yapabiliyorsanız eleştirel düşüncenin 5-6 aşaması var. Benim en önemli bulduğum aşama kendini sorgulama becerisi, kendi inançlarını sorgulama becerisi. Eğer bunu yaparsanız zaten yalan haberler tık diye gelecek. Çünkü siz kendinizi sorgulamaya alışkınsınız. En ağır işçilik o. Kendine ya ben yanlışım diyemiyor. Çok ağır bir işçilik. Bunu dediğiniz an zaten yalan haberlere ya olmaz bu ya. Yani bilim adamları şoku olmuyor dersiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Daha uzun zamanda konuşacak çok şey var. Buradan yapacağınız paylaşımlarda doğru kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Serdar Başaymaz, Bahadır Ökmez, Yalansever ekibi sizin adınıza, diğer ekibe ve reise de buradan selam çekiyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Yalansever ekibine.